Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür.
Sizlerdeyiz. Elhamdülillah, bizlerdeyiz. Sağlığınıza duacıyız. Değerli hocam, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii, buyur.
Hemoroid, basur hastalığı sebebiyle meydana gelen kanamadan dolayı abdest bozulur mu diye bir soru var hocam.
Şimdi vücuttan çıkan kan nereden çıkarsan çıksın abdesti bozar.
Evet.
Yani bu ister hemoroidden olsun, ister başka bir sebepten olsun, fark etmez.
Evet.
Ancak eğer bu sahibi özür, evet, diyebileceğimiz şekildeyse, o zaman durum değişir. Ne demek sahibi özür? Yani bu kan kesilmiyor. Devamlı kanama oluyor. Ve bu ilk oluşunda bir namaz vaktinde,
evet,
namaz kılacak kadar, abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre kesilmeden devam etmiş. Ondan sonra da her namaz vaktinde tekrarlanmışsa, buna biz fıkıh dininde sahibi özür diliyoruz. Yani, hı, özür sahibi. Bu kişiler başka bir yolla abdesti bozulmadıkça bu özürden dolayı olan bu sıvı çıkışı veya katı çıkışı abdesti bozmaz. Ancak her namaz vakti için abdest almaları gerekir. Ama eğer öyle değil de zaman zaman, ki zannediyorum bu hemoroid öyledir, yani daimi bir şey değil, kanama değil, ara sıra kanama oluyor. Tabii öyleyse abdesti bozulur. Ve tabii abdest bozulunca da çamaşırına bulaşan kan temizlenmesi lazım.
Evet. Bu özür sahibi olan kişi hocam imamlık yapabilir mi aynı zamanda?
Özür sahibi olan kişi imamlık yapabilir.
Yapabilir.
Ama kime? Kendisi gibi özür sahibi olanlara.
Ha, bir diğerlerine yapamaz.
Yok.
Anladım. Anladım hocam. Diğer sorumuz hocam. Taşıyıcı annelik diye adlandırılan yöntemle çocuk sahibi olmanın dini hükmü nedir? Bu yöntemle dünyaya gelen bir çocuğun nesep, velayet ve mahremiyet açısından durumu nedir?
Demiş. Şimdi bu, bir defa önce şunu bir şey yapmak lazım, tespit etmek lazım. Taşıyıcı annelik caiz mi?
Evet.
Yani ne demek taşıyıcı annelik? Şimdi bir kadının çocuğu olmuyor.
Hı hı.
Kendisinden kaynaklı da olabilir, kocasından kaynaklı olabilir. Çocuğu olmuyor. Ve bunlar tüp bebek dediğimiz yöntemle çocuk sahibi oluyorlar. Ha, şu da oluyormuş. Bazı kadınlar o doğum sancısını, doğum acısını çekmemek için normal doğuma yerine gitmiyor. Yani doğurabilecek olduğu halde tüp bebek yöntemine başvuruyorlarmış. Ha, bu doğru bulunmuyor. Bu uygun bulunmuyor bu yani.
O acıyı çekmemek maksadı değil mi?
Yani tüp bebeğe başvuruyor. Böyle yapanlar oluyormuş. Ne kadar yaygın bilemem ama bunu biz şey bulmuyoruz, uygun bulmuyoruz. Yani tüp bebek ne zaman caiz olur? Normal yollarla bu karı kocanın çocuk sahibi olma imkanı olmaması durumunda söz konusu olur. Şimdi diyelim ki özür sebepli veya sebepsiz. Çocuk sahibi olmuyor bu insanlar. Olamıyor. Tüp bebek yöntemine başvuruyorlar. Bunun caiz olması için bazı şartlar var tüp bebeğin. Nedir o? Bir defa bu iki şey gerekiyor ya, çocuğun doğması için erkeğin spermi,
evet,
ve kadının yumurtası.
Evet.
Bu ikisinin birleştiriliyor. Rahim dışında bir tüpte birleştiriliyor ve orada döllenme sağlanıyor. O döllenen şey, madde, rahme yerleştiriyor. Kadının rahmine yerleştiriliyor. Şimdi burada bir erkek var, bir kadın var. Bu erkek ve kadının karı koca olması gerekiyor.
Hı hı.
Yani sperm sahibi olan erkeğin o yumurta sahibi olan kadının kocası olması gerekiyor.
Evet, evet.
Ama eğer böyle değilse, ki böyle nasıl olmaz? Bir, erkek yabancı olabilir.
Hı.
Veya kadın yabancı olabilir. Veya rahim yabancı olabilir. Bu üç durumdaki döllenmeyi, bebek sahibi olmayı caiz görülmüyor.
Evet.
Şimdi yani erkek başka, yani kocası değil veya kadın adamın karısı değil. Bu şekildeki bir tüp bebeğe sahip olmak caiz görülmüyor.
Görülmüyor.
Peki erkek ve kadın karı koca. Ama rahim başka kadın.
Hı.
İşte bu kiralık olan bu oluyor.
Evet.
Ve ne dedik onun başında, o bu yönteme ne demiştik?
Taşıyıcı annelik.
Taşıyıcı annelik bu oluyor. Yani karı koca kendi erkeğin menisi, süpermi, kadının yumurtası birleştiriliyor ama başka bir kadın.
Başka bir rahimde.
Bu da caiz görülmüyor.
Bu da caiz görülmüyor.
Peki caiz değil ama yapılmış.
Evet, bu noktada mahremiyettir, velayettir.
Yapılmış. Şimdi burada bu konuda Dirişleri Yüksek Kurulu'nun bir şeyi var, mütalası var. Orada tabi bu caiz değil dedikten sonra, caiz olmamasına rağmen bu yapılmış ise, o takdirde bu çocuğun nesebi kimdendir? Nesebi gerçek ana babasındandır. Yani rahim sahibinden değil, şeyindendir. Söyleyiverin onu. Kendi yani sperm sahibi,
evet,
erkek onun babası, yumurta sahibi kadın da onun annesidir.
Annesi olarak.
Çünkü genler onlardan geliyor. Ama ya bu ama mahremiyet işine girdiği zaman da her ne kadar taşıyıcı anne bunun annesi değilse de bir şüphe söz konusu. O yüzden aralarında evlilik yasağı gibi mahremiyetlerin olması, yoluşması gerekiyor.
Yoluşması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz, organ naklinin, bu soru çok geliyor hocam. Organ naklinin dini hükmü nedir?
Vallahi şimdi artık bu her bol yapılan bir iş ve itirazı da yok. Yani bu Türkiye'de organ nakli konusu daha önce kan nakliyle gündeme gelmiş.
Evet.
Yani 1970'li yıllardan ne zaman oldu bilemiyorum. Yalnız galiba Diyanet'in gündeminde 80'li yıllarda bu var. Belki daha önce de var olabilir. Yani kan nakli caiz mi değil mi diye iş. Ve o zaman caiz görülmüş. Yani bir kimsenin kana ihtiyacı var. Başka bir kimsenin kanı ona naklediliyor.
Evet.
Burada bir şart aranıyor. O da parayla verilmemesi lazım. Satılmaması lazım. Yani kan parayla satılmaz. Evet. Daha sonra çeşitli organların nakli. İşte bu korona nakli olduğu şey, ne diyoruz bu gözdeki şey.
Evet.
Ondan sonra efendim böbrek nakli oluyor. Karaciğer nakli oluyor. Efendim akciğer nakli yapılmaya başlandı. Kalp nakli yapıldı. Veya diğer organlar olabiliyor. Kol, bacak vesaire gibi. Yaygınlaştı bu yani. Bu şey olarak, ilke olarak caiz. Bu bir tedavidir.
Evet.
Peki bunun yapılabilmesi için bir takım şartlar var mı? Yani caiz diyebilmemiz için şunlara şunlara şunlara dikkat edilmesi lazım diyeceğimiz şartlar var mı? Var. Nedir bunlar? Bir defa bu hastanın tedavisi için son çare olmalı bu. Yani bu organ nakli yapılmazsa bu hasta tedavi olamaz sonucuna varılmış olmalı. Bu bir. Önce şöyle diyelim, bir canlıdan alınma olur bu organ, bir de ölüden alınma olur. Canlıdan alınıyorsa organ, canlı o organı verdiği zaman kendi hayatının sürebilmesi lazım. Yani mesela şöyle bir durum düşünün. Çocuk kalp hastası, annesi diyor ki benim kalbimi ona takın.
Evet.
Bu olmaz, bu caiz değil. Ama benim böbreğimin birini takın, bu olur. Niye? Çünkü tek böbrekle yaşanıyor.
Yaşayabiliyor, evet.
Veya karaciğer naklinde, işte karaciğer bir miktar kaldığı zaman donerde hayatını sürdürebiliyor normal olarak. Bu olabilir. Yani demek ki hayattaki olan birisinden alınıyorsa bir organ, o organ alındıktan sonra organı veren kişinin hayatiyetini devam ettirebilir olması gerekiyor. İki. Üçüncüsü, bunun rızası gerekiyor.
Yani veren kişinin.
Veren kişinin rızası gerekiyor. Dördüncüsü, bunun parayla satılmaması gerekiyor. Para, bunun karşılığında para alınmaması gerekiyor. Beşincisi de bu organ nakliyle bu kendisine organ nakledilen kişinin şifa bulacağı kanaati hakim olması gerekir. Yani bu %30 yaşar veya yaşamaz, böyle değil. Yani %60, %70 bu yaşar inşallah denilmesi. Eğer ölü ise, yani ölüden organ alınacaksa, ki mesela kalp ölüden alınıyor. Ölüden organ alınacaksa bu kişi gerçekten ölmüş olması gerekiyor. Tabi burada biraz
yani beyin ölümü mü gerçekleşmiş?
Yani öyle deniyor. Tabi bunu biraz şey yapılıyor, spokele ediliyor bu. Yani işte ölmüyor tam bilmem ne gibi. Tabi onu şeyin işi o, doktorların
tıbbi bir
mesele o. Biz şöyle diyoruz. Yani tabipler bu adam ölmüş diyorsa artık o ölmüştür. Tabii onlar da ölmüş diyebilmesi için ellerinde bazı kriterler gerekiyor.
Evet.
Yani öyle şöyle bakıp da bu adam ölmüş canım demek de olmuyor bu iş.
Kesinlikle.
Onu ve bir kişi de karar vermiyor buna. Birkaç kişiden oluşan bir heyet. Bu olacak. İkincisi, eğer bu kişi hayattayken organını vasiyet etmemişse, şimdi bir de vasiyet ediliyor ya, organı vasiyet etmemişse yakınlarının o organ nakline izin vermesi gerekiyor. Ama kendisi yapmışsa, vasiyet etmişse, o zaman yakınlarının izinde ihtiyaç duyulmuyor. Meşhur bir cenaze var. Trafik kazasında veya şurada burada ölmüş. Ailesi bilinmiyor. Bizim ülkemizde bugün bir sürü yabancı var.
Evet.
Mesela diyelim bunlardan birisi trafik kazasında hayatını kaybediyor. Ama kimsesi bilinmiyor. Böyle birisininle ilgili kararı devlet veriyor. Çünkü şöyle bir kural var. Sultanı veliyü men la veliyye lehu. Yani devlet velisi olmayanın velisidir.
Eyvallah.
Diye. Bir de bu şey nakledilen organlar gen nakledici, gen aktarıcı olmamalı.
Ne gibi hocam?
Yani cinsel organların nakli olmamalı, yumurtalık nakli olmamalı. Veya işte yumurta erkeklerde.
Evet.
Bunlar olmamalı.
Bunlar olmamalı. Tamamdır. Bir diğer sorumuz, dinen meşru olmayan yollardan elde edilen gelirler ne yapılmalıdır?
Sadaka olarak verilmelidir. Burada genel bir kural var bizde fıkıhta. Sebilül malil habis ettasattuk. Yani habis demek dinen meşru olmayan yollarla elde edilen mal demek. Habis aslında çirkin.
Çirkin.
İğrenç. Mesela habais. Allah tayyibatı helal kıldı, habaisi haram kıldı ayette geçer ya.
Evet.
O iğrenç şeyler demek. Bu el-malul habis de iğrenç mal. Yani meşru olmayan, dini açıdan meşru olmayan yollarla elde edilen mallar.
Öyle meşru mallar.
Bunların sarfleri tasadduktur. Eğer bu mal belli bir şahıstan alınmışsa, mesela kumar yoluyla birinden alınmışsa veya gaspen birinden alınmışsa sahibine verilmeli o birinci derecede öncelikli olarak.
Evet.
Eğer sahibi belli değilse, mesela diyelim ki ülke çapında kumar oynanıyor. Veya ne bileyim işte binlerce kişi at yarışı oynuyor. Ve bunlardan kazanan veya faizden kazananlar bunlar. Bunların sahibi değilse o zaman fakire sadaka olarak verilmeli.
Veya bir süre sahibi aranıyor. Bulunmadığı
takdirde. Tabii bu şeyde eğer yolda sokakta bulunan bir malsa. Bu haram yolla ele geçirilmiş bir mal sayılmaz o.
O lukata mı oluyor?
Lukata deniliyor. O yitik buluntu mal oluyor. Onun sahibi aranıyor.
Peki o soruyu buradan oraya atlamış oldum biraz ama. O bulunduğu takdirde hocam onu biraz beklememiz mi gerekiyor? Yoksa?
Şöyle, onun bir takım şartları var. Yolda, sokakta, kenarda bir mal görülmüş. Eğer onu gören kişi ben bunu almazsam bu mal zayi olur kanaatindeyse.
Evet.
Bu malı sahibine vermek için aldığına şahit tutarak alır.
Alır.
Burada iki şey var bak. Bir, ben almazsam bu zayi olur. Nasıl zayi olur? Mesela çürüyen bir maldır veya onu kötü niyetliler alacaktır.
Onu engelleme maksadıyla
alabilir. Ama alırken de ben bunu sahibine vermek üzere aldım diye şahit tutması lazım. Evet. Etrafta şahit varsa.
Evet.
Ondan sonra bu malın sahibini araması lazım. Buna ilan deniliyor. Araması lazım. Tabii bu ilan etme zamana göre değişebilir. Zamana göre değişebilir. Yani evet. Bizim fıkıh kitaplarımızdaki yazan ilan ile bugünkü şartlar farklı olabilir. Evet. Mesela bizim fıkıh kitaplarında o insanların toplu olduğu yerlerde ilan edilir denir. İstanbul'da nerede ilan edeceksin bunu? Büyük şehirlerde. Şimdi bir de o malın değerine göre ilan süresi farklıdır. Mesela bir mal vardır, bir gün ilan edersin. Bazıları üç gün, bazıları bir hafta, bazıları bir sene.
Değerine göre.
İlan edilir, sahibi aranır. Ha, bu ilandan sonra sahibi eğer gelirse, çıkarsa sahibine verilir.
Evet.
Sahibi gelmezse, onu bulan kişi fakirse kendisi onu kullanabilir ve yiyebilir. Fakir değilse fakire vermelidir.
Sadaka niyetiyle.
Sadaka olarak. Tabii bu mal sahibinin sadakası
onun
olur.
Onun adına. Evet.
Olur. Daha sonra diyelim kendisi kullandı veya tüketti veya bir başka fakire verdi. Sonradan asıl sahibi geldi. O sahip isterse bu yapılan uygulamayı onaylar. Sevabını alır. İsterse der ki kardeşim benim malım ver. Veya benim malım parasını ver diyebilir.
O zaman aracı mı vermek zorunda?
İkisine de isteyebilir.
Alana da
alandan da onu verdiğinden de isteyebilir.
Anladım hocam. Evet. Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir?
Eğer dinin caiz gördüğü muamelelerle elde ediyorsa caizdir. Yani bir elemeye varsa bu işte. Efendim faiz, kumar, kandırma vesaire şeyler yoksa bir bilgi üretiyor, o bilgiyi satıyor diyelim. O zaman caiz olur. Ama dinin yasak ettiği alanlarda bu üretim yapılıyorsa ondan onu yapmak da caiz değil. Ondan dolayı para kazanmak da caiz olmaz.
Caiz. Şöyle bir soru var hocam. Resmi nikah kıydıran kimse ayrıca dini nikah kıydırmalı mıdır?
Kıydırmalıdır ama farz mı, şart mıdır? O da konusu. Hayır bu konu. Biz tavsiye ediyoruz. Şimdi nikah İki evlenme çağındaki iki kişinin, yani ergen olan iki kişinin, bir kadın ve bir erkeğin kendi gönül rızalarıyla birbirleriyle evlendiklerini beyan etmeleri.
Evet.
Ve bunu da iki şahidin huzurunda yapmalarıdır. Ya dinen baktığımız zaman bir erkekle bir kadın bir iki şahidin huzurunda birbirleriyle evlendiklerini ikrar ederlerse bu nikah nikahtır.
Evet.
Dini açıdan. Bu nikahtır. Niye? Bunlar hür iradelerini ortaya koymuşlar. Peki resmi nikahta ne yapılıyor? Aynı şey yapılıyor. Yani bir gelin var, damat var. İki tane şahit var. Bir de nikah memuru.
Evet.
Eğer hiç seyirci, dinleyici olmasa bile nikahın sahih olacağı kadar bir şey var.
Şahit
var. Dolayısıyla bu şekilde kıyılan nikah nikahtır.
Evet.
Nikahtır. Yani bundan sonra eğer dini nikah kıydırmadılarsa bu insanlar, bunların birlikleri gayrimeşrudur, bunların çocukları gayrimeşrudur denilemez. Ama biz ne yapıyoruz? Resmi nikahtan sonra dini nikahı tavsiye ediyoruz.
Tavsiye ediyoruz.
Çünkü orada bir dua ediliyor, efendim bir nasihat ediliyor, bir din adına yapılan bir ritüel uygulanıyor. Bunu da terk etmemek lazım. Bu en azından bizim şer'i geleneğimizdir.
Devam ettirmemiz gerekiyor.
Evet.
Eyvallah hocam. Hocam bir sonraki sorumuz, mezarlıktaki ağaç, ot ve benzeri bitkileri kesmek caiz midir?
Bunlardan taze yaş olanları kesmek doğru değildir. Ama kurumuş, zararlı, onlar temizlenebilir. Mesela bazı mezarlıklarda ağaçlar kuruyor. Ve onlar işte bir şekilde değerlendirilebilir. İşte oradan kesilir mesela köyün camisinde. Eskiden öyleydi, yakarlar. Veya eğer satılabilirse satılıp bir hayır cihetine verilebilir. Ama yaş olanlar, taze olanlar kesilmez. Çünkü o oradaki yatan kişilere, hatta şöyle bir şey var. Kainatta her şey kendi dilince Allah'ı tesbih eder.
Evet, zikreder.
Allah'ı zikreder. Bunlar da Allah'ı zikrediyorlar.
Eyvallah. Tam da onu soracaktım hocam aslında. Eskiden çok söylüyorlar, şu anda söylüyorlar mı bilmiyorum ama işte mezarlıktaki ağaçları, otları ve benzeri kesmeyin. Onlar kabirdekilere dua ederler.
O zikir yaparlar ve Cenab-ı Hak onların o zikri hürmetine onlar şeylerini hafifletir. Bir de şöyle bir olay yaşanıyor Peygamber Efendimiz zamanında. Bir kabrin, iki tane kabrin yanına uğruyorlar. Diyor ki bu insanlar azap görüyorlar. Ve o hurma dalı şeyi var. Böyle hani değnek gibi o şey tarafı var ya, hurma sarkımları.
Evet, evet.
Ondan bir tane var. Onu ikiye bölüyor. Birisini birinin başına, birisini ötekinin başına dikiyor. Ve buyuruyor ki bunlar kuruyuncaya kadar bu adamların azabı hafifletilir diyor. Bir de bundan kaynaklı olarak da hüküm olarak bu mezarlıklardaki yaş olan ağaçların,
otları,
otların kesilmesi, biçilmesi
uygun değil.
Caiz görülmüyor.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Kıraatte kendini işitemeyecek kadar sessiz okumak namaza engel midir?
Vallahi şimdi okumak lazım. Okumak nedir? Bir cehri olabilir, bir hafi olabilir. Yani hafi demek gizli demek.
Gizli.
Cehri demek de açıktan demek. Şimdi şu şöyle tarif edilir bu. Gizli olanı kişinin okuduğunu kendisi duyacağı kadar fısıldamasıdır.
Evet.
Cehri olan da yanındakinin duyacağı kadar asgari.
Evet.
Okumasıdır denilir. Ve buna göre şimdi kendi duyamayacağı kadar sadece dudak kıpırdatma ile, ki öyle olur o. Okumak kıraat sayılmaz. Yani bir şey okuma sayılması için, kıraat sayılması için kişinin okuduğunu kendisinin duyacağı duyması kadar gerekir. Bir sesin, fısıltının olması lazım.
Yani bu o fısıltıyı duymadığı takdirde namazı da mı olmuyor?
Tabii kıraat sayılmadığına göre namaz olmaz.
Eyvallah hocam, bu çok önemliydi. Hocam son sorumuz, sorularımızın sonuna geldik. Boşanan kadının mali hakları nelerdir diye bir soru gelmiş.
Şimdi bir defa boşanan kadın daha önce mehrini almamışsa mehir alır. Daha önce mehrini almamışsa mehir alır. Eğer daha önceden mehrini almamışsa mehir hakkı düşer. Bir de kadın boşandıktan sonra iddet bekler. Yani bir başkasıyla evlenemez o iddet süresince. Bu iddet ne olur? Kadın hamile mi? Değil mi? Kadın adet görme çağında mı? Değil mi? Buna göre şey olur.
Evet.
O iddetin süresi belirlenir. Eğer kadın hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar iddeti devam eder. Eğer adet gören yaşta ise boşandıktan sonra 3 adet görüp temizleninceye kadar iddeti devam eder. Eğer adet görme çağını geçmişse, hani menopoz diyorlar bugün, eskiden ona aise denilirdi. Eğer bu çağda ise 3 ay bekler. Ve bu iddet süresi içerisinde de kadının nafakası boşayan kocaya aittir. Yani süknası ve nafakası. Sükna demek oturacağı yer demek. Evi. Nafaka da onun yiyeceği, giyeceği şahsi ihtiyaçları, onun ihtiyaçları.
Diğer bir evlilik yapana kadar.
Diğer bir evlilik yapma şeyine kadar.
O arefede.
Cevazına kadar, yapana kadar değil. Kadın boşanmış, 10 sene sonra evleniyor.
10 yıl nafaka mı ödeyecek bu adam?
Şimdi maalesef zamanımızda öyle.
Şu anda dönüyor ama.
Öyle. Şimdi hatta onu değiştirmeye uğraşıyorlardı. Değiştirdiler mi bilmiyorum.
Yok hocam, devam ediyor.
Değiştirilmesi
ya.
Lazım onun. Çünkü bu gerçekten mağdur oluyor insanlar.
Evet.
Mağdur oluyorlar. Şimdi ama fıkıh da öyle değil bize İslam hukukunda. Ya eğer hamileyse çocuğunu doğuruncaya kadar, ki bu en fazla 8 ay, ki şu hamileliği belli olmuş olması yani. 8-9 ay diyelim. Çünkü bir de hani bugün hamilelik testiyle de belli oluyor. Belli oluyor bir hafta sonra.
Evet. 9
ay sonra müddeti biter onun. Hamile değilse, adet görüyorsa 3 adet görünceye kadar iddet devam eder. Çünkü başkasıyla evlenemez bu süre içerisinde.
Evet.
Adet görmüyorsa da 3 ay. Bu adet süre içerisinde nafakasını öder. Onun dışında tazminat yok. Fakat şey vardır. O boşamalarda muta denilen bir hediye var.
Yani nedir
bu
hocam o?
Şeyin dışında, nafakanın dışında. Kocanın bu iki türlü var. Bir zorunlu olan müta var. Bir de keyfi olan var. Keyfi olan işte boşanan kadına kocanın yaptığı bir ikram gibi diyelim.
Bir hediye gibi.
Hediye gibi. Bu bir elbisedir filan.
Anladım.
O zorunlu olan da eğer zifaftan önce boşanmışsa, adam nikahlanmışlar, zifaftan önce boşanmış ve mehir de takdir edilmemişse daha önceden, bu o zaman bu koca o boşadığı kadına müta vermesi lazım. Hanefi mezhebinde.
Bu şart mıdır peki?
Bu şarttır.
Vermek zorunda yani.
Tabii vermek zorunda. Şimdi ama boşanmayı erkek yapmış. Erkekten
erkek yapmış.
Yani kadından, bundan önceki programda kadın sebep olması durumunda dedik ya öyle değil. Ha şimdi erkek nikahı kıymışlar, bakmış olmuyor bu iş, olmayacak. Boşamış kadını ve daha önce de mehir belirlememişler. O müta denilen işte bir iç ve dış elbise, bir ev içi bir de ev dışı elbise alır. Hanefi mezhebinde bu. Ama Şafii mezhebinde boşanmadan dolayı da mutlaka müta ödemesi lazım.
Durması gerekli.
O mütanın miktarı da örfe bağlı Şafii mezhebinde.
Yani o örfe bağlı derken onu oranın maddi durumuna.
O bölgenin örfüne bağlı.
Örfüne bağlı. Hocam teşekkür ediyoruz.
Şey değil.
Ağzınıza gönlünüze sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden Hüseyin hocamla birlikte devam edeceğiz. Efendim görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.